Ayrım 24.
Böyle ancak bir saniye tutuşan bir umut parıltısından sonra kendisini derin bir kesiklik içinde artık gelmeyeceğine, artık hepsinin bittiğine elemli bir inanışla bıraktı. O zaman gözlerini kapar ve şiddetli bir ağrının acılığını uyutmak için kendisini unutmaya çalışan hastalara özgü bir direniş gücüyle gözleri kapalı, kaşlarının bir kasılışıyla beyni çalışmaktan durdurmak isteyerek öyle dururdu. Böyle sandalyesinde uyuşarak uyumuş, saatler geçmiş ve uykusunun arasında ona birisi sarsarak "Lakin ne uyuyorsun? İşte geldi." demiş gibiydi. Gerçekten uyumuş muydu? Yanına yöresine bakınıyordu. Saat kaç olmalıydı? Geridonun üstündeki mum yavaş yavaş iki yanından sızarak şamdanın yanında unutulmuş bir tabağa damlıyordu. Yerinden kalkıp tabağı kaldırmak için üşendi. Gene uyuşmak, burada bir ölü halsizliğiyle kalmak istiyordu. Lakin Behlül sahi gelmemiş miydi? Buradan kalkmak, yavaşça çıkmak, karanlıkta gene o odaya gitmek. Ama ya gelmemişse? Bu kez yüreğinin ta derin bir noktasında bu dakikaya kadar sessiz kalmış bir damat, kadınlık onurunun damarı, terk edilen bir kadının isyan eden damarı titremişti. Birden kendisini böyle terk edilmişliğin içinde, hiçbir şey yapamayarak, dayak yemiş bir çocuk yüzsüzlüğüyle o kadar aşağılık, o kadar horlanmış buldu ki, yerinden fırlamak, bütün direnme ve gücüyle ayağa kalkarak çevresinde yıkılan mutluluk hülyasının içinden yıkılmamış olarak çıkmak, kendisine bu horlanma zincirini vuran eli kıracak kadar güç bulmak için karar verdi. Şimdi artık Behlül gelebilirdi. Artık gidip onu odasında aramayacaklardı. Bütün ağır başlığı silkinerek ayağa kalkmış, esirliği dizginini parçalayan öfkeden kendinden geçmiş bir canavar isyanıyla daha çok boyun eğmek, sürünlenmek istemeyerek irkilmişti. Artık Behlül'ü ayrıca düşünmemek istedi. Şimdi hiçbir şey olmamışçasına yatağına girip yatacaktı. Giysisini koparırcasına çekip fırlatarak yatağına girdi. Gözlerini kapamak, hiçbir şey düşünmemeksizin hemen uyumak istiyordu. Sonra gözleri açılarak ötede, söndürülmemesi akla gelmeyip bırakılıp muma dikildi. Mum hep bir yanından sızarak yavaş yavaş onun hayatına damlayan birer yazıklanma damlasıyla ağır ağır bağa tabağa akıyordu. Her dakika kalkıp onu söndürmek isteyerek ama bedenini gevşeten büyük bir uyku haliyle hep bu işi bir dakika sonraya bırakarak gözleri oraya mıhlanmış, düşüncesi boş, uzun uzun bu ağlayan muma baktı. 17. Behlül ancak 3 gün sonra geri döndü. Odasına girerken Bihter'e yalnız rastlamak olasılığından korkuyor, ufak bir yürek çarpıntısını zor duyuyordu. Hainliğini gözlerinden okuyacağından kuşkusu yoktu. Bu 3 gecelik kayboluşu kulplandıracak bir yalan bulmaktan bütün uydurmacılık ustalığı güçsüzlüğe düşmüştü. Ondan başka bedenini şakrak, çılgın Hollandalı'nın gençlik ve neşeli korkusundan oluşmuş bir canlı ayla kuşatılmış gibi duyuyordu. Bihter'in çok duygulu kadın koku alma gücü bu güzel kokularla kokulanmış havayı elbette anlayacaktı. Bu 3 gece delice bir zevk ateşi içinde geçmişti. İlk gece Concordia çıkışında Kitty bir arabaya atılarak bu kez annesi olmaksızın Şişli'de bir eve götürülmüştü. Onunla gece karanlıkta bir araba içinde ıssız sokaklardan uçarken bu aşk gezintisinde bir kız kaçırmak yeniliğini bulmuştu. Hala Kitty onun üzerinde annesinin yanından ayrılmayan bir masum kız etkisini yapıyordu. Ertesi gün geç vakit ondan ayrıldıktan sonra Boğaziçi'ne dönmek niyetindeydi. Beyoğlu'nda mağazalarda bir ara şekerlemecide rastlanan bir dostun yanında o kadar gecikmişti ki kendi kendisine artık vapur kaçmış olacak demek için imkan bulmuştu. Kitty'ye iki söz göndermiş, onu yemeğe getirtmişti. Kızı o kadar sarhoş etmişti ki o akşam kedi sahilde kendisini kaybederek göğsünden bir demet koparıp Behlül'e atmıştı. Üçüncü gece Behlül, Condoria halkının kediden yoksun etmek istemişti. Halk kedi için kudurup ayak teperken o bu tatlı kızı yalnız kendisi için Şişli'nin o sessiz rahat evinin küçük odasında hapsetmiş olacaktı. Bu hevesle geçtikten sonra Bihter'i düşünmüştü. O kim bilir bu 3 geceyi ne büyük ezinçler içinde geçirmişti. Bu hainliği sezip anlamasına izin verecek miydi? Onu aldatmak için ne yalanlar bulacaktı? Bunları düşünürken Bihter'i içi çekiyor, Kitty'den 3 gece içinde elde edilmiş bir doygunluk isteksizliğiyle yeniden yalıdı. O gecelerin hainliğinin katılmasıyla çalınmış sevişme saatlerine yuva olan odasını görmek, orada o saatlerin zevklerine kavuşmak istiyordu. Kendisini odasında yalnız bulunca derin bir rahatlık duydu. Sanki zorluk ancak oraya gelebilmekteydi. Odasının penceresi o günden beri açık kalmıştı. Rüzgarla içeriye serpilen yağmurlardan koltuğun bir yanı, halı, biri de tütün takımı ıslanmıştı. Odasında gürültüsüz gezinmeye, yürürken ayaklarını hafif basmaya gerek görüyordu. Uyandırılmaktan çekinilen bir hasta gibiydi. Şu dakikada Bihter gelecek olursa kendisine söylenecek hazırlanmış bir şey yoktu. Yavaş adımlarla pencereyi kapamak için ilerlerken koltuğun üzerinde ıslanmış beyaz bir şeye gözleri ilişti. Bunu alır almaz anladı. Bihter'in orada unutulmuş bir mendili. Elinde olmaksızın bunu dudaklarına götürdü. Islanmış bir menekşe demeti kokusuyla Bihter'i kollarının arasına sandı. Bu mendil ona bütün hüzünlü bir şiiri anlatıyor. Onun yokluğunda gene onun havasını yaşamış olmak için odasında bekleyiş kençeleriyle pencerenin yanında geçirilmiş saatleri dile getiriliyordu. Kendi kendisine zavallı Bihter diyordu. Ve elindeki bu mendile bakarak ona sessiz dilinden akan acılık anlatımına karşı bağışlanmasını diliyordu. Birden bir kasırga dolaşımıyla odasına kapısı itildi ve Nihal atılarak ''Neyse ki gelebildiniz'' dedi. ''Neredeydiniz bakayım?'' Nihal parmağını tehditle sallayarak ilerliyordu. Birden Behlül'ün elindeki ıslak mendili gördü. ''Nedir o elinizdeki ıslak mendil?'' ''Oo, burası bir göl olmuş. Bu sizin marifetiniz mi?'' Çömelerek perdelerin ucunu kaldırarak ıslak yerlere bakıyordu. Sonra elini uzatıp mendili almak istedi. ''Bunları mendilinize mi kurulayacaksınız? Aa, mendil sizin değil. Veriniz bakayım. Bihter'in mendili.'' Bu küçük şeyle Nihal bütün gerçeğin tarihini öğrenecekmişçesine Behlül'de bir korku vardı. Mendili Nihal'e verdi. Nihal kenarına bakarak ve sonra ucundan tutup ıslak halının üstüne atarak ''Evet, onun'' dedi. Sonra şakacı bir gülümsemeyle Behlül'ün yüzüne bakarak ''Babamı işitseniz'' dedi. ''Sizin için neler neler düşünüyordu.'' Behlül kızardı ama yılgınlık getirmemiş görünerek sordu. ''Neler?'' Nihal dudaklarını kıvırıyordu. ''Onları size Firdevs Hanım anlatsın. Bilirsiniz ya, genç kızlar yanlarında unutularak söylenen şeyleri işitebilirler. Ama onları yeniden anlatmaları doğru sayılmaz. Şimdi Firdevs Hanım bizde. Haberiniz var mı? Dün geldi. Matmazel de Korton gitti. O geldi. Size nesini çağırayım mı? Bu gülü kurutsun.'' Yeniden mendil gözüne ilişti. ''Bu nereden gelmiş? Onu da kendisine versinler.'' Behlül mendil soruna daha fazla dikkat etmeyerek sordu. ''Nihal, ne diyordu baban? Söyle bakalım. Hani ya senin hiçbir şey söylemeksizin her şeyi söyleyen bir anlatımın vardır.'' Nihal hep gülerek konuşmasını sürdürdü. ''Oo, bilir miyim? Firdevs Hanım'ı anlatıyordu. Peki, işlemiyordum ki. Sonra Bihter'le şakalaşmak için sanırım ben de ara sıra Behlül'ün odasında konuk kalırım belki.'' diyordu. ''Nedir rica ederim? Başka bir odan mı var şimdi? Artık sen de gidiyor musun?'' Behlül anladı. Bu üç gecelik kayboluşu amcasının şakalarına yol açmıştı. Yeniden içinden ''Zavallı Bihter'' diyordu. Kim bilir bu şakalar onu nasıl işkencelerle kıvrandırmıştır. Nihal'in son sorusuna karşılık vermiş olmak için ''Çıldırdın mı?'' dedi. ''Behlül nereye gider? Hem bundan sonra Nihal'i, bu mini mini dostunu yalnız bırakabilir mi? Firdevs Hanım sonunda geldi öyle mi? Bak onunla neyi geçineceğiz Nihal? O da bizimle dost olacak.'' Sonra büyük bir sır emanet ediyormuşçasına eğildi ve gülerek yavaş sesle ekledi. ''Herkesten çok Bihtar'ın düşmeni odur, bilir misin?'' Behlül eğilerek bunu söylerken soluğu Nihal'in yüzünü sıcak bir dokunuşla ancak bir saniye okşamıştı. Nihal bugün şu dakikada ilk kez olarak kendini tutamayan sinirli bir ürkeklikle çekildi. Artık bir kadın olduklarını benliklerinde gelişiveren bir bilgi pırıltısıyla gören genç kızlara özgü bir duygu onu ürkütmüştü. Küçük bir yüz kızarmasıyla gülerek Behlül'e karşılık verdi. ''Bu da size özgü düşüncelerdi.'' Behlül, ''Sen bunu anlayacak kadar büyük değilsin.'' diyordu. ''Şimdi beni yalnız bırakır mısın Nihal? Seninle bu sorundan sonra uzun uzun söz ederiz.'' İlgisizmiş gibi ekledi. ''Baban nerede Nihal?'' Doğrudan doğruya Bihter'e soramamıştı. Nihal'den Adnan Bey ile Bihter'in odalarında birlikte olduklarını öğrenince derin bir soluk aldı. Onları birlikte görmek, bu kayboluştan sonra ilk karşılaşmanın zorluğunu hafifletecekti. 5 dakika sonra Adnan Bey'in iş odasına girerken Behlül kendi kendisine soğukkanlılığını kutluyordu. Adnan Bey'in şakalarını umursamazca karşılık verecek kadar kendinde güç buldu. Adnan Bey onu açıklanamayacak ölçüde bir ilişki kurmuş olmakla suçluyor, Bihter'e bakarak göreceksiniz diyordu. Bu gece, bilemedik bir gece daha burada kaldıktan sonra yine haftalarca kaybolacak. Behlül ile Bihter'in arasında elemli, tedirgin edici bir bakışma geçiyordu. Behlül gözleriyle, ''İnanıyor musunuz? Bunlar bütün bir yığın eskimiş, yıpranmış yakalardan başka bir şey değil.'' demek istiyordu. Sonra Adnan Bey'e karşılık verdi. ''Kim bilir, belki hakkınız vardır. Bütün bir kış uslu bir çocuk olduktan sonra artık her şey bağışlanabilir değil mi?'' Bihter bu konuşmaya katılmayarak, gözlerini kaldırmayarak, ateşli elleriyle bir çuha parçasını işlemeyi sürdürüyordu. Adnan Bey garip bir inatla hep bu şakayı genişletmek, Bihter'i de konuşmaya karıştırmak istiyordu. Behlül umursamaz görünmeyi sürdürerek karşılık veriyor, kendisini savunurken itirafa benzer gevşeklikler gösteriyor, sonra konuşmasının bir küçük fırsatından yararlanarak başka bir söz ortamı hazırlamaya çalışıyordu. Bu her ikisi için büyük bir işkence oldu. Adnan Bey onları sıkmak istiyor gibiydi. Behlül ilk kez olarak içinde bir kuşku duydu. Acaba biliyor mu? Daha Bihter'le doğrudan doğruya bir söz etmemişlerdi. Behlül bir ara bütün yürekliliğini toplayarak sordu. ''Anneniz gelmiş öyle mi yenge? Nerede, yukarıda mı?'' Ayağa kalkmıştı. Çıkmadan önce Bihter'in gözlerini aradı. Ama onlar o çuha parçasının üstüne dikili, sessiz ve derin bir kinle dargın kaldı. Firdevs Hanım'a Matmazel de Korto'nun odasını vermişlerdi. Onu oradan tekerlekli uzun sandalyesinin içine koyarak sofaya çıkarıyorlar, sandalyeyi pencerenin yanına kadar itiyorlar, Boğaziçi'nin bu pörsümüş çiçeğini Kanlıca tepelerinin altında söylenen yeşil sulara karşı sanki bir hayatın mezarı kenarında sabahtan akşama kadar hemen her vakit yalnız bırakıyorlardı. Behlül onu görmeyeli 3 ay olmuştu. Yalnız uzaktan uzağa ona ilişkin şeyler işitirdi. Firdevs Hanım uzun, hala bitmeyen, kanatlanamayan bir gençlikten sonra birdenbire genç kalmak için harcanan çabalar yaşlılığının son gücünü perişan ederek bir iflas sonucuyla çöküvermişti. İskemlesinin üstünde o uzun, levent, hala güzel boyu posuyla yatarken öz suyu kuruya kuruya bir gün yolun bir kenarına düşüvermiş sağlam bir ağaç gibiydi. Dizleri artık sızıların sürekli bir mahkumuydu. Sabahleyin yatağından kalkabilmek için yardıma gerek görüyordu. En çok bu gerek görme, kalkınabilmek için başka bir elden beklenen bu güç sadakası onu kudurtur, sonra kudurmuş bir hırsla kendine uzanan eli ısırmak isterdi. Onun için Firdevs Hanım'ın yanında hizmetçileri 5-10 günden fazla alıkoymak mümkün olamamıştı. Artık gelin olabilecek kadar para topladıktan sonra izin alan Katina'nın yerini sırasıyla 8 kızdan hiçbiri tutamamıştı. Üstelik bir gün kimsesiz kalarak Firdevs Hanım'ı sandalyesine yatırmak için Peyker, Yakup'a başvurmak zorunda kalmıştı. Sonra bu alışkanlık olmuştu. İkide bir de Firdevs Hanım'ın kendi hizmetçisine karşı hırçınlıkları taşarak Yakup çağrılırdı. Ve onun ellerinde bu hırçın hasta, sessiz, yakınmasız, itaat edici, yumuşak bir çocuk usluğunu kazanırdı. Bu erkek ellerinde öyle bir büyü özelliği vardı ki Firdevs Hanım'ın yalnız kollarından, omuzlarından tutup da bu pörsümüş bir yığın eti sandalyesine atmakla günlerce süren bir iyileşme rahatlığı kazanılmış oluyordu. Firdevs Hanım'da neredeyse kudurgan bir delilik başlamıştı. Artık herkesle, damadıyla, kızıyla, Feridun'la, ara sıra gelen Bihter'le kavga ediyor, sonra bu hırçınlıklarından herkes kaçışıp da onu sandalyesinde yalnız bıraktıkları vakit kendi kendine bağırıyor, söyleniyor, ağlıyordu. Artık küçük sarı yanın rahat hayatında bu hastanın varlığı katlanılamayacak bir yük oluyordu. Bir gün Firdevs Hanım kızının ikinci çocuğuna gebe olduğunu öğrenerek püskürmüştü. Bunu ayıp, bağışlanamaz bir suç olmak üzere değerlendiriyordu. Artık evin içinde 2 saat rahat bir uyku uyumak mümkün olmayacaktı. Bunu mahsus, onun evden kaçmasına sebep olmak için yapmışlardı diye düşünüyordu. Peker annesinin bu çılgınlıklarına hiç karşılık vermezdi. O akşam eve Nihat Bey, uzun bir süreden beri karısı ve kendisince beklenen önemli bir haberle gelmişti. Memurluğunun 1 derece yükseltilmesiyle aylığına artış yapılması sonunda karara bağlanmıştı. Bu aile sevinci içinde Firdevs Hanım'dan da büyük bir memnunluk beklerken o bunu da kendisine karşı düzenlenmiş bir oyun olarak değerlendirmişti. Artık onun varlığından tamamıyla yüz çevrilebilirdi. Bu evden kalkıp gitmek isterse kimse karşı çıkmayacaktı. Bu bir tür onu kovmak demekti. Karı koca bu delilik taşması karşısında dillerini yutmuşçasına susarken o bir çocuk taşkınlığıyla hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. O günden sonra Firdevs Hanım bu karı kocanın mutluluğundan bir öç alma fırsatı buldu. Her sabah damadına, kızına, ''Haberiniz var mı? Bugün daha iyiyim.'' diyordu. Onları sağlıklı bulunduğu olasılığıyla tehdit etmiş oluyordu. Bir gün kendisine bakan hekimin yılının nemliliğinden söz etmiş olmasından yararlanarak Nihat Bey'le korkunç bir kavga etmişti. "Ben anlamadım mı sanıyorsunuz?" demişti. "Bu yalanı hekime siz öğretmiş olacaksınız. Benden kurtulmak için. Ama unutuyorsunuz ki bu evden kovulması mümkün olan ben değilim. Siz ikinizsiniz." Nihat Bey artık taşmıştı. İşte gideceklerdi. Onu yalnız bırakacaklardı. Firdevs Hanım bir kahkahayla karşılık vermişti. "Yalnız mı? Niçin yalnız kalayım? Ben de evlenirim." Evet, evlenecekti. Bunun için daha gençti. O zaman karı koca bu deliliğin karşısında birbirine bakarak susmuşlardı. Ertesi gün Firdevs Hanım Nihat Bey'i görmek istemiş ve o yanına gelince "Kararımı değiştirdim." demişti. "Yalının nemliliği belki sahidir. Ben Adnan Beylere gidiyorum." İşte böyle bir gece içinde Firdevs Hanım hasta beyninden doğuvermiş bir düşünce sonucunda iki günden beri Adnan Bey'in yalısındaydı. Burada kendisini o büyük sofanın bir köşesinde eskimiş, terk edilmiş bir kırık sandalye çeşidinden yapayalnız bırakılmış görünce hemen anlamıştı ki bu yeni yaşayışta elemli can sıkıntılarından oluşan uzun saatlerle uzun sürekli bir ezinti saklıyor. Kızıyla damadı yalnız sabahları ve yemekten sonra geceleri onun yanında ufak, kısa durmalarla yetiniyorlardı. Nihal gelip gittikçe bir rüzgar savrukluğuyla duramıyordu. Nesrin ve Şahis'te uzaktan bir tuhaf gülümsemeyle bakarak geçiyorlardı. Firdevs Hanım Adnan Bey'ce buldurtulan bir Alman karının elinde kalmıştı. Tek eğlencesi uzun sandalyesinin yanına konulan bir masanın üzerinde ikide birde alınan bir küçük ayna, ufak bir pudra kutusu, bir sürmelikti. Bunlar bir vakitler mini mini birer günah türünden çantasının içinde saklanırken şimdi üzerlerine bir mendil atılmaya bile gerek görülmüyordu. Üstelik Adnan Bey'in varlığı bile bunların ara sıra alınarak örneğin gözünün bir kenarında bozulmuş onarılmasına engel olmuyordu. Behlül bugün yukarıda Firdevs Hanım'ı Alman karısına dizlerini oğdururken küçük aynada şakaklarının saçlarını düzeltiyor buldu. Firdevs Hanım Behlül'ü bir sevinç çığlığıyla kabul etti. "Ah siz misiniz? Sonunda gelebildiniz mi? Neredeydiniz bakayım? Yok yok oraya değil şu iskemleyi alınız. Emma bizi yalnız bırakınız." Aynasını masasının üzerine bıraktı ve Behlül'ün bir sorusuna karşılık vererek ''Ben mi?'' dedi. ''Pek fena değilim. İki günden beri büyük bir gelişme seziyorum. İnanır mısınız? Bu iki gün içinde bir kez gelip aramadılar bile.'' Nihat Bey ile Peyker'den söz ediyordu. Onlar için olmayacak sebeplerle taşan bir düşmanlığı vardı. Kuşkusuz kendisini bırakmış olmalarını bağışlayamıyordu. ''Bu herif için sevgiye benzer bir şey duyamadım. Yalnız kendisini, çıkarını düşünen bir adam.'' Oh, bilemezsiniz ki. Bakın size her şeyi söyleyeyim. Şimdi Peyker'e bir çocuk daha yaptı. 2 yıl sonra bir tane daha. Her 2 yılda bir Peyker 30 yaşında 6 çocuk anası oluyor. Ondan sonra bir gün Nihat Bey onu ellerinde kollarında 6 çocukla kendi anne bırakacak, kaçacak. Gülmeyiniz. Onun Peyker'i sevdiğini mi sanıyorsunuz? Hep kendi işine geldiği için. Bihter niçin Adnan Bey'e verildi? Neden öyle yüzüme anlamayarak bakıyorsunuz? Artık Adnan Bey'den beklenecek bir şey kalmayınca o vakit... Bu düşünceyi ilerlettikçe onlardan öc alıyor gibiydi. Göreceksiniz ya diyordu. Peker 30 yaşında, 6 çocuktan sonra benden daha ihtiyar olacak. O zaman bana yalvaracak. Bugün bir çeşit kovulmuş olan annenin elleri öpülecek. Firdevs Hanım Behlül'e bir küçük söz için bile izin vermeyerek konuşuyor. Peker'i 6 çocukla 30 yaşında ihtiyar olmuş, kocasından ayrılmış, yalnızlığın, terk edilmişliğin avuntusunu annesinin bağışlamasından bekleyerek süslüye püslüye anlattıkça öc alma kevserinin tadından kendinden geçe geçe taşıyordu. Bu kadının anneliğinde öyle bir yırtıcılık vardı ki Behlül'ü korkutuyordu. Bu bir anne değil, kızlarının mutluluğuna düşman bir kimseydi. Peyker'den sonra Bihter'den söz etti. Onun bu evlenmesine hiçbir zaman razı olmamıştı. Bu evlenmenin sonunun da ne olacağını çok iyi biliyordu. Bihter'den söz ederken Behlül'ün gözlerine bakarak fazla açıklama yapmaktan çekiniyor gibiydi. Yalnız yargısının sonucunu söyledi. Bihter de Peyker'e onun benzerliğini yapacak. O da bir gün bana muhtaç olacak. Birbirini izleyerek ikisi de bugün böyle bir köşeye atılan Firdevs Hanım'ın ellerine kapanacaklar. Ama o zaman... Cümlesini bitirmeden önce yeniden elini uzatıyor, sürmeliyle aynasını alarak dökülmüş kirpiklerini onarırken ufak bir ara vermeden sonra yineliyordu. Ama o zaman Firdevs Hanım bağışlamayacak. Bu söz ağzından derin bir öfke ve kin yargısı gücüyle düştükten sonra birden elinden aynası ve sürmeliğini atarak düşüncesi başka bir alana sıçradı. Deminden beri size bütün gereksiz şeylerden söz ediyorum. Asıl size söylenecek başka bir şey var. Ne olacağını biliniz bakalım. Behlül masanın üzerine eğilip bakarak, pek kolay dedi. Krem Simon bitmiş. Beyoğlu'na ilk çıkışında sizin için ondan bir kutu almak. Firdevs Hanım darılarak, şakayı bırakınız rica ederim dedi. Sizinle ilgili pek ciddi bir sorun. Sizi iki günden beri bunun için bekliyorum. Bana öyle çapkın gözlerle bakmayınız. Bütün ciddiliğinizi takınınız. Behlül gülüyordu. Ancak mümkün olmayan şeyler önermeyiniz rica ederim. Ciddilik. Siz beni hiç ciddi gördünüz mü? Hayatınızda ilk kez olarak çaba gösteriniz. Bakınız, size dört sözcükle söyleyeyim. Buraya gelip de sizi bulamayınca kendi kendime dedim ki, bu çocuğu böyle kendi haline bırakmak hiç iyi değil. Bu yaşayış biçimi bir gün ona öyle bir delilik yaptıracak ki onarılması mümkün olmayacak. O halde ona öyle bir şey yaptırılmalı ki, anlıyor musunuz? Anlamamak ne kadar mümkünse o kadar anlamıyorum. Bana bir delilik yaptırmamak için başka bir şey yaptıracaksınız öyle mi? Ama dünyada en güzel şeyler çılgınlıklardan oluşanlardır. Ben o sizin dediğiniz çılgınlıklardan yapacak olursam yaşayışıma tamam olmamış gözüyle bakarım. Beni böyle bir delilik yapmaktan engelleyebilmek için nasıl bir çıkar yol buldunuz? Firdevs Hanım biraz doğrularak karşılık verdi. Evlenmek. Behlül bir kahkahayı tutamadı. Yanlış işittim sanırım. Ne dediniz? Rica ederim. Evlenmek mi? Ama işte asıl onarım kabul etmeyecek bir delilik ve ahmakça bir delilik. Bence evlenmek üç sebeple yapılır. Ya ikide bir de nezliğe uğrarsınız, ıhlamurunuza hatmi çayınızı içecek, arkanıza kızgın pamuk sokacak birisine muhtaç olursunuz, ya çoraplarınızı delersiniz, evde ölecek bir kadın bulundurmak istersiniz, ya da iki yılda bir baba olmaya heves edersiniz, sizin küçük damat bey gibi. Ben hekimin salık vermesiyle üzerinde kırmızı mum taşıyalıdan beri nezleden kurtuldum. Size de salık veririm. Anlaşılan hekimlerin nezleye karşı bundan daha etkili bir ilaçları yok. Delinip örülmüş çoraplar için üstesinden gelinemez bir tiksinti taşırım. Çocuklara gelince, başkalarının çocukları için çıldırırım. Ama küçük Behlül'lere şimdiden düşmanlık duyuyorum. Şu halde. Dördüncü bir sebep daha var ki unutuyorsunuz. Bence erkekleri asıl sizin gibi yaşamamak için evlendirmelidirler. Sonunda erkeklerin hayatında bir saat çalar ki bütün o gelici geçici sevdaları bırakarak yaşamaktaki mutluluğu bir genç kızın ellerinde aramak zamanının geldiğini aklına getirir. İşte oldukça şiir çeşnisinde bir cümle. Bilir misiniz, böyle sözlerin beni yenmekte garip bir gücü vardır. Cümlenizde bir ikinci şiir daha var. Genç kız. Genç kızlar bence hiç tanınmamış, yeni yeni deneyime gerek gösteren yaratıklardır. Ama bu şiirin denemesini ötekilerden uzandıktan sonra bırakacağım. Firdevs Hanım yenik düşmeye karar vermiş gibiydi. Evet, ama genç kızlar yalnız bir kez denilir ve onların tertemiz göğüslerine emanet olunacak emellerin gereğinden fazla çürümemiş, yıpranmamış olması gerekir. Behlül bir gülümsemeyle karşılık verdi. Siz bu cümlelerinizi sürdürecek olursanız ben şimdiden bozuna uğradığımı ilan ederim. Ama buna sahip olacak kadar bahtiyarlığa layık bulunduğunuz genç kız kim oluyor? Behlül bu sorusunu sorarken sofanın camlı kapısı açılmış, Beşir girmişti.